Bediüzzaman'ın en büyük projesi Medresetü Zehra. Mısır'da El-Ezher Üniversitesi var. El-Ezher Üniversitesi tarihteki en eski üniversitelerden ve Fatimiler zamanında kurulmuş. 975'te dünyada ilk üniversite diyebileceğimiz şekilde kurulmuş bir üniversite. Ve bu Mısır'a hayli katma değeri oluyor. Ve Mısır İslam dünyasında özellikle El-Ezher Üniversitesi ile öne çıkıyor. Oradan pek çok alimler yetişmiş. Oradan yetişenler İslam dünyasının her tarafına dağılmışlar. Belki günümüzde çok fazla Türkiye'den giden yoktur ama mesela 70'li 80'li yıllarda falan 5000 civarında öğrencimiz oralarda okumaktaydı. Günümüzde ne kadar bilemiyorum. Ve oradan yetişenler gerçekten kaliteli de yetiştiler. Döndüklerinde önemli makamlara da geldiler. İşte Bediüzzaman hayatı boyunca kendi ülkemizde Van, Bitlis, Diyarbakır üçgeninde böyle bir üniversitenin kurulmasını önce Sultan Abdülhamid'e arz etmek nasip olmuyor. Ardından Sultan Reşad'a doğrudan arz ediyor. Oradan destek de alıyor. Hatta Van'da temeli de atılıyor Medresetü Zehra'nın. Ama Birinci Dünya Harbi giriyor. Ardından Osmanlı tarihe karışıyor. Cumhuriyet dönemi. Cumhuriyet dönemi birinci mecliste Bediüzzaman bu projesini yine nazara veriyor. O zaman da o zamanki idare yine destek veriyorlar. Bu projeye imza veriyorlar. Ama gerçekleşmiyor. Bediüzzaman bunu ömür boyu nazara vermiş ve Risale-i Nur şeklinde eserlerini yazmış. Bu eserler evlerde, medreselerde, dershanelerde ders kitabı olarak okunmuş ve vatan sathında bir yaygın eğitim gerçekleşmiş. Ve Bediüzzaman hayatının son döneminde yazdığı mektuplardan birinde Medresetü Zehra'nın o günün şartlarında Nur talebelerinin şahsı manevisinden ibaret olduğunu ifade ediyor. Ama diyor ileride inşallah böyle bir üniversite müstakil olarak da kurulacak. Bediüzzaman bunu münazaratta uzunca diyebileceğimiz şekilde ele almış. Ben konuyu parçalamama adına belki 50-60 dakika sürebilir. 50-60 dakikalık bir bölüm halinde bunu bir bütün olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. 1910 yılında veya 11 yılında Bediüzzaman muhatabı olan Doğu'da aşiretler içindeki seyahatinde olanlara bu projesini ayrıntılarıyla açıklıyor. Ve onlara diyor ki, Eyyuhel avam, şimdi Allah'a ısmarladık, siz durunuz, havas ile konuşulacak bir davam var. Yani aşiretteki fertlerle konuşurken sözü idarecilere getirecek, idarecilerden talebi olacak. Hükümet ve işraf ve İttihad-ı Terakki'ye karşı bir mühim meselem var. Yani hükümet, önde gelenler ve o zaman İttihad-ı Terakki hükümette onlardan bir talebim olacak. Ve onlara hitap ederek diyor ki, ey tabakayı havas, biz avam ve ehli medrese sizden hakkımızı isteriz. Sual, ne istersin? Cevap, sözünüzü fiiliniz tasdik etmek. Yani avam olanların sorumluluğu azdır ama idareci olanların sorumluluğu fazladır. Ve avamdan olan biri sözünü tutmadığında çok dikkat çekmeyebilir ama üst düzey olanların sözünü tutmaması çok dikkat çekicidir, vebali de büyüktür. Kusurunuzu, başkasının kusurunu kendinize özür göstermemek. Başkasının kusurunu kendinize özür göstermemek. Yani genelde idareciler bir devri sabık meydana getirirler ve bütün suçları öncekine verirler. Enkaz devraldık derler ve kendi acemiliklerini enkaz devralmalarına bağlarlar. Halbuki başkasının kusuru bize senet olmamalı. Onlar yapamamışsa biz yapabilmeliyiz. İşi birbirine atmamak, havalecilik böyle olmamalı. Üzerinize vacip olan hizmetimizde tekasül etmemek. Yani kavmin efendisi, hadiste geçen ifadeyle, onlara hizmet edendir. Seyyidül kavm, hadimuhum. Üst makamlar, kaymakamlık, valilik, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, bu gibi üst makamlar millete hizmet etmek içindir. Millete üstten, tepeden bakmak için değil. Vasıtanızla zayi olan mafatı telafi etmek. Yani idarecilerin suistimali, milli servetin zayi olup gitmesine sebebiyet veriyor. Yani dolayısıyla Bediüzzaman'ın başka bir yerde nazara verdiği bir ifade var. Alim mazur değildir. Yani idareci de bu noktada değerlendirilebilir. İdareci de mazur değildir. Diyelim ben şu an bir vatandaş olarak TRT'yi düzeltemem. Ama TRT'nin başında olan yetki sahibidir. Onun TRT'yi tenkit etme hakkı yoktur. Elinden gelen yetkiyi kullanıp en güzel programları yaptırması gerekir. Daha diğer idari yerlerde bunun gibi. Yani dolayısıyla zaman zaman hükümette yer alan kimselerin bir takım durumlardan şikayetçi olmaları onlara mazeret olmamalı ve yapılması gereken neyse yapmalılar. Muhalefet tenkit edebilir ama onların iş yapmak gibi bir vazifeleri var. Ahvalimizi dinlemek. Yani idareciler vatandaşı dinlemeli. Hacatımızla istişare etmek. Vatandaş ne istiyor? Bunu dinlemeleri lazım. Bir parça keyfinizi terk. Yani idareciler keyfine bakamaz. Ama pek çok idareci keyfine bakar. Bu da bir kendi içinde paradoks gibi bir durum. İdeal olanı idareye geçen birisinin artık eskisi gibi uzun uyumaya vakti yoktur. Eskisi gibi ailesiyle çok fazla vakit geçiremez. Böyle olması gerekir. Ve bir de keyfimizi sormak istiyoruz. Sormamızı istiyoruz. Elhasıl ekrat ve ulemasının istikbalini temin etmek istiyoruz. Burada ekrat Kürtler demek ve Bediüzzaman Said-i Kürdi, Bitlisli kendisi, ana dili Kürtçe ve Molla Said-i Meşhur diye de evvelinde bilinir. Daha sonra imzasını Said-i Kürdi olarak da atmıştır. Soyadı yasasından sonra Nurs köyünden olduğu cihetle Nursi soy ismini kullanmıştır. Ve bu eserde ilk muhatapları Kürtlerdir. Ve bu eserinin başlığında, münazaratta Reçetetül Ekrat, Kürtlere bir reçete, Reçetetül Avam, avama bir reçete bu ifadeleri kullanmıştır. Bu manada onların meselelerine de sahip çıkmaktadır. İşte Kürtlerin ve alimlerinin istikbalini temin etmek istiyoruz. İttihat ve terakki manasındaki hissemizi isteriz. Yani ittihat bir ve beraber olmak. Terakki yükselmek. Ve bunu tabii söylediği sıra ittihat terakki iktidarda 1911 yılı. Ve ittihat terakki de bizim de hissemiz olmalı. Yani biz de müttehit olmalıyız ve biz de ilerlemeliyiz. Onu söylüyor. Üzerinize hafif, yanımızda çok azim bir şey isteriz. Muhatapları diyorlar ki, maksadını müphem bırakma, ne istersin? El cevap, Camiül Eser'in kız kardeşi olan Medrese-i Zehra namıyla Darül Fünun'u Üniversite-i Mutazamm'ın Bitlis ve iki refikasıyla Bitlis'in iki cenahı olan Van ve Diyarbakır'da tesisini isteriz. Yani Medrese-i Zehra adıyla Mısır'daki El Eser'in kız kardeşi olan Bitlis ve iki kanadı durumunda Van ve Diyarbakır'da şubeleri olan bir İslam Üniversitesi isteriz. Burada kız kardeşi demesi Arapça bilenlere malumdur. Ezher, parlak veya çiçek, o gibi anlama geliyor. Bunun müennes şekli, Arapçada müzekker müennes farklı kullanılır. İşte bunun müennes şekli Zehra. Dolayısıyla Ezher erkek versiyonu, Zehra bunun kız kardeşi şeklinde. Medresetüz Zehra adıyla bir İslam üniversitesi isteriz. Emin olunuz, biz Kürtler başkasına benzemiyoruz. Yakinen biliriz, içtimai hayatımız Türklerin hayat ve saadetinden neşet eder. Bu, o günün şartlarında daha özel bir önem taşıyor. Mesela Yunanistan'ı Osmanlı 400 yıl idare etti. Ama Yunanlar daha sonra ayrıldılar. İşte Bulgaristan ayrıldı. Arnavutlar ayrıldı. Kürtler de günümüz toprakları itibariyle düşünülürse Türkiye, İran, Suriye, Irak'ta belli bir bölgede nüfus itibariyle ağırlıkta. Bediüzzaman Türklerin ve Kürtlerin beraber olmasını savunmuş. Osmanlı manasını öne çıkarmış. Burada da o manayı teyiden diyor ki, emin olunuz, biz Kürtler başkasına benzemeyiz. Benzemiyoruz. Yakinen biliriz, içtimai hayatımız Türklerin hayat ve saadetinden neşet eder. Bu günümüzde de gelinen bir nokta oldu. İşte 1984'ten bu yana PKK terör örgütü bayağı canın gitmesine vesile oldu. Türklerden, Kürtlerden 30 bin, en az 30 bin kişi hayatını kaybetti. Ama gelinen noktada tekrar bir barış süreci yaşandı. Ve örgütün kurucusu hapishaneden örgütü lağvettiğini açıkladı. Ve bunun siyasi görünümünde şu an hapiste olan önceki lideri çok güzel bir mektupla adeta burayı o da özetledi. Ve dedi ki, Türkler ve Kürtler aynı vatanda bir ve beraber, evlilik yoluyla artık iç içe girmiş vaziyette. Bir de Türkiye'nin hemen her tarafında, doğu güney doğu değil, doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde ve iç bölgelerinde her tarafta hatırı sayılır bir Kürt nüfusta bulunmakta. Artık bu et tırnak misali tamamen bir kaynaşma durumu. Dolayısıyla ayrı bir devlet şeklinde öne çıkmanın bir anlamı yok. Artık o söz konusu olmayacaktır diye meal itibariyle mektubu tek tek hatırımda değil ama bu muhtevayı ifade etti. Bediüzzaman daha bu olaylar olmadan 1911 yılında bir nevi reçeteyi sunmuş. Türklerin ve Kürtlerin bu vatanda beraber olmalarını nazara vermiş ve beraberlik içinde elinden geleni yapmış. Sual: nasıl, ne gibi, niçin? El cevap: ona bazı şerait ve varidat ve semerat vardır. Yani Medrese-i Zehra'nın şartları var ve onun gelirleri olacak. Yani neye göre kurulacak, gelirleri nereden sağlanacak? Bir de bu bize ne kazandıracak? Bunu 3 kategori halinde ele alıyor. Sual: şeraiti nedir? Şartları nedir? El cevap: 8. Birincisi, yani 8 tane şartı var. Medrese nam-ı me'luf ve menus ve cazibedar ve şevkengiz itibari olduğu halde büyük bir hakikati tazammun ettiğinden ragabatı uyandıran o mübarek medrese ismiyle tesmiye. Birincisi, isim noktasında doğuda medrese sistemi Türkiye'nin batısına göre ve başka bölgelerine göre daha yaygın. Şu anda da yaygın. Şu an ülkemizin doğusunda, batısında klasik medrese eğitimi veren yerler var. Karadeniz'de daha dikkat çekici bir şekilde var. İstanbul gibi yerlerde yine var. Ama ağırlık olarak işte Muş gibi, Siirt, Tillo gibi yerlerde medrese sistemi devam etmekte. Ve yine Doğu'nun pek çok illerinde, ilçelerinde, hatta bazı köylerinde medrese tabiri kullanılmakta. İrili ufaklı medreseler günümüzde de devam etmekte. Belki bir kısmı Kur'an kursu adıyla yapıyor olabilir ama temel İslam bilimlerini orada öğretiyorlar. Arapçayı öğretiyorlar. Ve 10-15 yıllık bir eğitimden sonra aynı zamanda ilahiyatta okumalarını da sağlayarak diploma aldırıyorlar. İsim olarak Bediüzzaman buna Medresetü Zehra diyor. Medrese o bölgede bilinen bir isim olduğundan o isimle kurulması. Bu onu 10 yıl kadar evvelinde Türkiye'nin gündemine geldi. Van'daki o zamanki rektör, gelin böyle bir üniversite kuralım. Madem Bediüzzaman'ın böyle bir vasiyeti var, tavsiyesi var, bunu hayata geçirelim dedi. Bununla alakalı Van Üniversitesi'nde 100. yılda sempozyum da düzenlendi. Ama henüz daha fiilen böyle bir üniversite kurulmadı. Merhum Profesör Alaaddin Başar Hoca bu konuya kafa yoranlardan birisi. Şöyle demişti. Yani günümüz şartlarında Medresetü Zehra Üniversitesi denilirse olabilir olmaz değil de ama Zehra Üniversitesi medrese yerine artık madem üniversite günümüzde kullanılan ifade Zehra Üniversitesi olabilir diye böyle bir görüş beyan etmişti. Olur veya olmaz bu zamanla görülecek. Henüz cismani olarak gerçekleşmiş bir şey değil. İkincisi, Fünun-u Cedide'yi Ulûm-u Medâris ile Mezc ve Derç. Yani günümüz fenleri, fizik, kimya, matematik gibi bunlar medrese eğitimiyle beraber verilmeli. Medrese ilimleriyle Arapça, mantık, tefsir, hadis gibi mezcedilerek verilmeli. Ve dil olarak da Lisan-ı Arabi vacip. Yani olmazsa olmaz. Kürdi caiz, Türki lazım kılmak. Burada üç dil nazara veriliyor. Arapça, Lugha müştereke beynel müslimin, Müslümanlar arasında ortak bir dil. Arapça din dili ve her bir Müslümanın Arapça ile bir şekilde bir meşguliyeti olur. Ve Arapçanın harflerini öğreniyoruz. Kur'an alfabesi. Ona göre Kur'an'ı Arapça olarak okuyoruz. Hadisler Arapça. Temel İslami eserler Arapça. Böyle olunca burada Arapça olmazsa olmaz durumda. Kürtçe o bölgenin dili. Yani Bitlis, Diyarbakır, Van oralarda insanların Kahire ekseriyetinin ana dili Kürtçedir. Bu noktada Kürdi caiz. Ve Türkiye o da resmi dil. Bu da lazım. Ve gerçekten yani ülkemizde ana dili Kürtçe olanların çocukluk döneminde Türkçeyi de öğrenmiş olmaları kendilerine muazzam bir kazanım oluyor. Yani bir dil bir insan derler ya, o şekilde küçük yaşta ikinci bir dili öğrenmek artı bir değer oluyor. Ve başka dillere de daha yatkın hale insan gelebiliyor. Böyle olunca üç dille eğitim. Tabii günümüz şartlarında bilmiyorum güncelleme gerekir mi? İngilizce o da insanlığın adeta ortak bir dili olmuş. O da yanında düşünülebilir gibi hatırıma geliyor. Ama o 1911'in şartlarında Bediüzzaman böyle söylemiş. Sual, şu mezcitte ne hikmet var ki o kadar taraftarsın, daima söylüyorsun. Yani din ilimleri ve fen ilimleri beraber verilmeli. Bu ikisi mezci olmalı. Yani niye bunu bu kadar nazara veriyorsun? El cevap, Dört kıyası fasit ile hasıl olan safsatanın zulmetinden muhakeme-i zihniyeyi halas etmek. Meleke-i feylüsofane taklid-i tufeyliyaneye ettiği muhalatayı izale etmek. Yani dört yanlış kıyas, fasit kıyas yapılıyor. Mesela diyelim ki maneviyatı maddiyata kıyas etmek. Avrupa maddiyatta ilerlemiş, maneviyatta da onları sanki ilerlemiş gibi kabul etmek. Öte yandan fen ilimlerinde otorite olan birinin sözünü din ilimlerinde de otorite kabul etmek. Yani falanca fizikte bir otorite, öyleyse din noktasında da onu dinleyelim. Olmaz. Herkes kendi alanında büyüktür. Öte yandan diyelim ki ulema Arabi ilimlerde gayet iyi ve bunlar fen bilimlerini bilmiyor. Fen bilimlerini bilmiyorlarsa öyleyse biz bunların dini noktada sözlerinde referans almayalım. Bu da yanlış bir kıyas olur yine. Ve bir de geçmiş zamanın şartları ayrı, günümüzün şartları ayrı. Geçmişi geleceğe kıyas etmek gibi yanlış kıyaslar. Bunlara fasit kıyas deniliyor. Bu kıyaslar yanlış sonuçlara bizi götürebiliyor. Ve insanları safsatanın zulmetinden kurtarmak istiyorum diyor. Yani safsata delil olmayacak cümlelerle delil getirmeye kalkmak. Yani ne gibi? Birisi dese ki dün elma yedim, yağmur yağdı. Bugün yine elma yiyorum. Herhalde birazdan yağmur yağacak. Buradan böyle bir sonuç çıkmaz. Bunun diyelim siyasete yansımış bir şekli. Falanca belediye başkanı iken hapse atıldı. Cumhurbaşkanı oldu. Ben de hapse girersem ben de cumhurbaşkanı olurum. Bunlar yanlış kıyaslar. Ve bunlara safsata deniliyor. Yani hapse giren herkes cumhurbaşkanı olmaz. Ve bir defa elma yediğinde yağmura denk gelmiş olabilir. Ama orada bir sebep-sonuç ilişkisi söz konusu değildir. İşte Bediüzzaman bu şekilde sağlıklı düşünmenin yollarını göstermek istiyor bu kuracağı eğitim sisteminde. Ve aynı zamanda İşte mugalatayı önlemek, mugalata mantık hileleriyle, dil cambazlığıyla böyle bir şeyler algı yapmaya çalışmak, demagoji yapmak tabiri caizse. Hani bu konuda şöyle bir örnek verilir. Biri diğerine soruyor, sen 1 milyon kaybettin mi? O da diyor, hayır kaybetmedim. O da diyor ki, kaybetmediğin şey senindir. O halde sen bir milyonersin. Buradan da böyle bir sonuç çıkmaz. İşte bunlara demagoji, cerbeze, laf cambazlığı bu gibi şeyler deniliyor. Ve insanların hayatında bu gibi safsatalar, bu gibi mugalata ve demagojiler az da değil. Peki bunu neyle sağlayacak? Soruyorlar ne gibi? El cevap. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Vicdanı aydınlatacak olan din ilimleri. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. Aklın nuru medeniyet fenleridir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. İki cenah ile, ya bu iki kanat ile talebenin himmeti pervaz eder. Himmeti kanatlanır. İftirak ettikleri vakitte birincisinde taassup, ikincisinde hile şüphe tevellüt eder. Yani burada bize hem din ilimleri lazım hem de müsbet ilimler denilen fizik, kimya, matematik gibi bunlar gerekiyor. Bunu şöyle netleştirdi. İnsanın vicdanını aydınlatacak olan din ilimleri, aklını aydınlatacak olan diğer fen bilimleri ve bu ikisinin mezci olmasıyla hakikat açığa çıkıyor. Ve bunlar iki kanat gibi, talebe her ikisini aldığında iki kanatlı kuşun uçması misali uçuyor. Ama ayrı kaldıklarında sadece din ilimleri alanlar mutaassıp olabiliyor. Bağnaz, tutucu, taassup içinde olabiliyor. Ama sadece müsbet ilimleri, fen ilimlerini alanlar, onlar da imani konulara şüpheyle bakıyor. Dine lakayt olabiliyorlar. Üçüncü şart, Zülcenaheyn, Türkler ve Kürtlerin mutemedi olan Ekrat ulemasından veya istinas etmek için lisan-ı mahalliye aşina olanları müderris olarak intihab etmek. Yani burada istihdam edilecek müderrisler Kürtlerden veya mahalli dile, o bölgedeki Kürtçeye aşina olan kimseler, müderrisleri onlardan seçmek. Dördüncüsü, ekradın istidadı ile istişare etmek. Yani her milletin kendine göre özellikleri, vasıfları vardır. Kürtlerin de tabiatı iyi bilinirse eğitimi ona göre vermek gerekir. Onların sabavet ve besatetlerini nazara almaktır. Yani tabii İstanbul'daki durumla herhalde taşradaki bir durum kültürel seviye olarak aynı olmuyor. Dolayısıyla onların sabavet ve besatetlerini nazara almak gerekir. Zira çok libas var, bir kamete güzel, başkasına çirkin gelir. Çocukların talimi ya cebr ile ya hevesatlarını okşamak ile olur. Yani nerede bulunuyorsak oradaki insanların tabiatını bildiğimizde daha başarılı oluruz. Beşinci şart, taksim-ül amal kaidesini bir temamiha tatbik etmek. Yani iş bölümü, ta şubeler birbirine medhal ve mahrec olmakla beraber her bir şubede müteassıs çıkabilsin. Şunun gibi, belli alanda eleman yetiştirmek, umumu el atmak, umumu terk etmek demektir. Böyle olunca herkes aynı dersi alma şeklinde değil de, nasıl ki üniversitenin fakülteleri var ve o fakülteler ayrı ayrı dersler alıyorlar ama yer yer ortak dersler de oluyor. Onun gibi yapmak. Altıncı şart, bir mahreç bulmak ve müdavimlerin tefeyyüzünü temin etmek. Yani buradan mezun olanlar istihdam edilebilsin. Bu da önemli. Hem de mekatib-i âliye-i resmiyeye müsavi tutmak. Yani resmi yüksek mekteplere, üniversite diplomasına bunları denk tutmak. Ve imtihanlarını onların imtihanları gibi müntiç kılmak, akim bırakmamaktır. Aldığınız diploma eğer hayatta bir karşılığı yoksa sadece bir hatıra değerine sahip olur. Ama o diplomayı alanlar belli alanlarda istihdam edilebiliyorsa insanlar daha böyle rağbet gösterir. Yedinci şart, Darül Muallimini, yani öğretmen okulunu, üniversite düzeyindeki veya günümüzde eğitim fakültesi, muvakkaten şu Darül Fünun dairesinde merkez kılmak, mezcetmektir. Ta ki intizam ve tefeyyüz ondan buna geçsin ve fazilet ve diyanet bundan ona geçsin. Yani Osmanlı'nın son döneminde Darül Muallimin adıyla öğretmen okulları var. Ve bunlar öğretmen yetiştiriyor. Sistem kurulmuş. İşte diyor, bunlar iç içe olsun. Darül Muallimin ve Medresetü Zehra. Hem din ilimleri hem de diğer ilimler bu şekilde beraber okunsun. Ve Darül Muallimin'den intizam ve tefeyyüz. Normal klasik medrese sisteminden de fazilet ve diyanet. İki taraf bu şekilde birbirlerinden istifade etsin. Sekizinci şart, Kürdistan Doğu, Güneydoğu illerine o zaman da verilen isim, yani Doğu illerinde adeti müstemirri olan talim-i infiradiyi halka ve daireye tebdil etmek. Yani oradaki medrese sisteminde birebir eğitim veriliyor, talim-i infiradi. Ama ders halkaları kurmak. Ders halkalarında herkes görüşünü de beyan eder. Daha böyle verimli bir eğitim olabilir. İnne hâzihi âdetun deres aleyhe'd-dehru ve darabe. Yani bu diyor bir adettir. Zaman bunun üzerine akıp geçmiştir. Sual, varidatı nedir? Yani böyle bir üniversite kuracağız. Geliri nereden gelecek? El cevap, hamiyet ve gayret. Yani gayret varsa, bununla ilgili işe girişmişsek, biiznillah yaparız. Sonra, el cevap, şu medrese çekirdek gibi bil kuvve bir şecere-i tuğbayı tazammun eder. Eğer hamiyet ve gayretle yeşillense, tabiatıyla maddi hayatını cezbile sizin kuru kesenizden istina edecektir. Yani buradan büyük bir ağaç çıkacak. Şu an bir çekirdek gibi. Ve bu gözle görülür hale geldiğinde, buradan yetişenlerin kalitesi ortaya çıktığında millet elbette bunu destekleyecektir. Ne cihetle? Soruyorlar, ne cihetle? El cevap, çok cihetle. Birincisi, evkaf, yani vakıflar, hakkıyla intizama girse, şu havuza tevhid-i medaris tarikıyla bir mühim çeşmeyi akıtacaktır. O zamanlar vakıflar var. Günümüzde de gerçi var da, Osmanlı'nın son dönemi vakıfların hayli canlı olduğu bir dönem. Ve vakıflar bu gibi eğitim müesseselerini ciddi destekliyor. İşte eğer vakıflar tam bir intizama girse bu gibi medreselere de hayat verecek. İkincisi zekattır. Zira biz hem Hanefi hem Şafiiyiz. Yani zekatın verilme yerlerinden birisi ve fi sebilillah. Burası da Allah yolunda anlamında. Burası da Allah yolunda kurulan bir müessese olduğu cihetle buraya da zekat verilecektir. Ve buranın masrafları zekat yoluyla karşılanacaktır. Bir zaman sonra o Medrese-tüz-Zehra İslamiyete ve insaniyete göstereceği hizmetle şüphesiz bir kısım zekatı bil istihkak kendine münhasır edecektir. Bağusuz zekatın zekatı da olsa kafidir. Ben Manisa Akhisar'da Hilaliye Kur'an kursunda bir yıl kadar oralarda bulundum. 1980-81 öğretim yılı, liseyi bitirdiğim yıl. Ve benim için bu ilahiyata bir hazırlık gibi olmuştu. Merhum Şahin hocamız, hamiyetli, gayretli bir insan. O günün şartlarında belki 300-400 öğrenci olabilir. Tam rakam hatırımda değil. Ama günümüzde o sistem içinde en az 1000 öğrenci var. Ve 1000 öğrencinin belki 3'te 1'i kendi masraflarını babasından temin ediyorsa da belki 3'te 2'si zekatlarla idare ediliyor. O zaman da öyleydi. Günümüzde de yine o şekilde. Ve vatandaş o kadar kimsenin masrafını karşılayacak şekilde oraya desteğini veriyor. Yani neden? Semerelerini görüyor. Oradan yetişenler kaliteli hoca oluyor. Kıraatı gayet düzgün oluyor. Ve beyefendi oluyor. Veya kız öğrenciler var, hanımefendi oluyor. Bunları vatandaş görünce zekatı gönül rahatlığıyla verebileceğim en güzel yerlerden biri burası diyor ve destekliyor. Üçüncüsü, şu medrese neşredeceği semeratla, tamim edeceği ziya ile, İslamiyete edeceği hizmetle, ukul yanında, akıllar yanında en âlâ bir mektep olduğu gibi, kulüp yanında, kalpler yanında en ekmel bir medrese, vicdanlar nazarında en mukaddes bir zaviyeyi temsil edecektir. Yani çok güzel bir nokta. İnsanda akıl var, kalp var, vicdan var. İnsanın akıl yönü, ilme bakan yönü, işte medrese veya mektep, mektep buraya bakıyor. İnsanın akıl yönüne. Dini ilim noktası medrese olarak düşünelim. Bu da kalbe bakıyor. Bir de insanda vicdan var. O da zaviye, tasavvuf eğitimi. Yani burada bu üçü beraber verilecek. Mektep, medrese ve zaviye, tekye diğer adıyla burada beraber temsil edilmiş olacak. Nasıl medrese, öyle de mektep, öyle de tekke olduğundan İslamiyet'in İanat-ı Milliyesi olan, İslamiyet'in milli yardım unsurları olan nüzur ve sadakat, adaklar ve sadakalar kısmen ona teveccüh edecektir. Gerçekten dini müesseselerin önemli bir gelir kaynağı adaklar ve bir de sadakalar. Zekatı zaten üstte ifade etmiştim. Dördüncüsü, mezkür tebadül için Darül Muallimin ile imtizac ettiğinden Darül Muallimin'in varidatı bir derece tevsi ile muhakkaten ve ariyeten eğer mümkün ise verilse bir zaman sonra istina edecek o ariyeyi yani o ödünç aldığını iade edecektir. Yani Darül Muallimin'le beraber olsun, eğitim fakültesiyle beraber olsun dedi. Devlet kendi müesseselerine tahsisatta bulunuyor, masraflarını karşılıyor. Başlangıçta da Darül Muallimin'in yani eğitim fakültelerinin bunun bünyesinde bulunan eğitim fakültesinin masraflarını karşıladığı gibi Medrese-i Zehra'yı da karşılasın. Ama ileride diyor zaten buna ihtiyaç kalmayacak. Ödünç aldığını da verecektir. Sual, bunun semeratı nedir? Yani böyle bir medrese kurduk. Buradan ne elde edeceğiz? İşte ağacı diktik, meyvesi ne? 10 seneden beri bağırıyorsun. Tabii 10 sene zamanla ömrünün tamamı olmuş. Ömrünün tamamında buna dikkat çekmiş. Hatta 1955 yılı o sıralar doğuda bir üniversite. Önce Van olarak düşünülüyor. Ama Erzurum biraz daha erken hareket ediyor herhalde. Neticede Erzurum'a kuruluyor. Ve Bediüzzaman onunla ilgili de bir mektubu var. Mektubunda kendisinin hayatı boyunca doğuda bir üniversite için mücadele verdiğini ifade ediyor. Ve bu faaliyeti takdirle karşılıyor. Şahsen ben de Erzurum'daki üniversitede okudum. Ve gerçekten diğer üniversiteler için de ayrı bir yeri oldu. Ve Türkiye'de adeta üniversitelerin maneviyat merkezi orası oldu. Oradan dalga dalga diğerlerine yayıldı. Evet, işte bunun meyveleri ne? Cevaben diyor ki, icmali şu, Ekrat ulemasının istikbalini temin. Yani Kürt alimlerinin geleceğini temin ve marifi eğitimi Kürdistan'a yani Doğu illerine medrese kapısıyla sokmak ve meşrutiyet ve hürriyetin mehasinini göstermek ve ondan istifade ettirmektir. Yani o zaman İstanbul merkezi hilafet, İstanbul'da medreseler var, üniversiteler var ama Doğu bu noktada henüz daha canlanmamış. Klasik medrese eğitimi varsa da bir üniversite manası henüz yok. İşte bu şekilde bir Medrese-i Zehra Üniversitesi ile Doğu'nun da aydınlanmasını sağlamak, ilimlerle iç içe olmasını sağlamak. Bir de meşrutiyet ve hürriyet. Yani bunlar günümüzde belki hani internet gibi aracılarla her tarafa rahatlıkla fikir olarak söylenebiliyor. Ama o günün şartlarında 1911 yılında bizzat okul oraya gelirse görülecek. Millet o şekilde meşrutiyet nedir, hürriyet nedir üniversite ortamında öğrenmiş olacak. Sual, izah etsen fena olmaz. El cevap, birincisi medarisin tevhid ve ıslahı. Yani Osmanlı'nın son döneminde klasik medreseler artık çağın ruhundan geri kalmış, zamanın ihtiyacını karşılayamaz hale gelmiş. Bediüzzaman onların canlanmasını istiyor ve ortak bir programla düzgün eleman yetiştirmesini arzu ediyor. İkincisi, İslamiyet'i onu paslandıran hikayat ve İsrailiyat ve taassubat-ı barideden kurtarmak. Yani İslamiyet bir takım hikayelerle, İsrailiyatla ve buz gibi soğuk taassupla zan altında. İslamiyet'i bunlardan kurtarmak lazım. Yani dini hikayeleri reddetmeyiz de ama hikayelerle çok da bir yere varmaya çalışmayız. İslam'ın hükümlerini hikayelerden çıkarmaya kalkmayız. Öte yandan Tevrat ve İncil ve bunların tefsirlerinden bizim kitaplara bir takım problemli metinler de girmiş. Bunlardan sıyrılmak gerekiyor. Ve bir de Müslümanların bir kısmı soğuk bir taassup içinde olabiliyor. Bunlardan kurtulmak bu gibi bir üniversiteyle gerçekleşecektir. Evet, İslamiyet'in şekli metanet, sebat, iltizam-ı hak olan salabet-i diniyedir. Yoksa cehilden, ademi muhakemeden neşet eden taassup değildir. Burada iki kavram kullanıldı. Bunlardan birincisi salabet-i diniye, diğeri taassup. Salabet-i diniye, dini doğru bir şekilde bilip dinin bu doğrularını savunabilmek. 2 kere 2, 4. Bunda ısrarcı olmak salabet oluyor. Ama 2 kere 2, 5 veya 3 veya 4 dışında herhangi bir rakam hangisini söylersek bunda ısrarcı olmak, yani yanlışta ısrarcı olmak, bu taassup oluyor. Dolayısıyla İslam'a yaraşan salabet-i diniyedir. Yoksa taassup değildir. Ve salabet-i diniyede sebat var ve hakkı kabullenmek var. Hakkı gayet lüzumlu olarak görüp hakka sarılmak var. Peki taassupta ne var? Taassup cehaletten kaynaklanıyor ve bir de iyi muhakeme edememekten kaynaklanıyor. Dini bunlardan kurtarmak lazım. Bence taassubun en dehşetlisi bazı Avrupa mukallitlerinde bulunur ki sati şüphelerinde muannidane ısrar gösteriyorlar. Burhan ile temessük eden ulemanın şanı değildir. Yani taassup denildiğinde günümüzde de her ne kadar bazıları işte dindarları mutaassıp olmakla ve körü körüne bazı yanlışları savunmakla itham etseler de Avrupa mukallitlerinde taassubun çok daha ilerisi var. Ve bunlar şöyle bir dikkat etseler, kendilerinden nice gerçekle bağdaşmayan böyle körü körüne kabullerin olduğunu göreceklerdir. Yoksa ulema bürhana dayanır. Bürhana sarılan ulemanın taassup içinde olması söz konusu olamaz. Ama alim görünümlü olup da pek de bürhanla yoluna devam etmiyorsa onlarda taassup olabiliyor. Üçüncüsü, mehasini meşrutiyeti neşir için bir kapı açmaktır. Meşrutiyet, padişahlık var ama aynı zamanda parlamento var. Buna meşrutiyet deniyor. Günümüzde padişahlık yok. İşte meclis var. Aynı zamanda devlet başkanlığı sistemi. Evet, ekratta meşrutiyeti incitecek niyet yoktur. Yani meşrutiyet İstanbul'da evet geldi ama Osmanlı'nın diğer yerlerine o günün şartlarında gitmesi eğitim vasıtasıyla olacak. Hemen bir anda her taraf o atmosfere girecek değil. Fakat istihsan edilmezse istifade edilmez. O daha zarardır. Hasta tiryakı zehir alut zannetse elbette istimal etmez. Bediüzzaman meşrutiyeti o günün şartlarında ileri bir adım olarak görüyor. Yani tümüyle işler padişaha bırakılmamalı. Parlamento olmalı. Parlamentoda ülkenin her tarafından temsilciler gelmeli. Memleketin meselelerini orada ortak akılla görüşmeli. İşte bunun doğuya yansıması, doğu ve güneydoğuya o günün şartlarında. Ama diyor millet meşrutiyeti kötü bir şey zannederse istifade edemez. Nasıl ki mesela bir tiryak var ama hasta bunu zehir olarak görüyorsa kullanmayacaktır. Dördüncüsü, Marif-i Cedide'yi medarise sokmak için bir tarik ve ehli medresenin nefret etmeyeceği saf bir menba-ı fünun açmak. Yani günümüz bilgilerini, fenlerini medreseye sokmak. Medresede okuyan birisi matematikte öğrensin, fizik, kimya gibi o konularda da en azından ana hatlarıyla bilgileri olsun. Ve mektep ehli de, onlar da medrese ehlinin bilgilerinden istifade etsin. Zira mükerreren söylemiştim, fena bir tefehüm, meşum bir tevehüm şimdiye kadar set çekmiştir. Beşincisi, 100 defa söylemişim, yine söyleyeceğim. Ehli medrese, ehli mektep, ehli tekkenin musalahalarıdır. Yani medrese dini ilimleri veriyor. Mektep fen ilimlerini veriyor. Tekke vicdana yönelik tasavvuf ilmini veriyor. Bunları birleştirmek. Yani bizim işte kalbimiz medrese ilimleriyle dolu olmalı. Aklımız fen ilimleriyle dolu olmalı. Vicdanımız da tasavvuf eğitiminden nasibini almalı. Ta temayül ve tebadül-ü efkar ile la akal maksatta ittihat eylesinler. Yani bu şekilde medrese ehli, mektep ehli ve tekye ehli birbirlerine meyletsinler ve bir tebadül-ü efkar fikirlerini böyle karşılıklı konuşsunlar. Mübadele-i efkar, müdavele-i efkarda bulunsunlar. En azından maksatta ittihat eylesinler. Teessüf ile görülmüyor mu ki onların tebayyün-i efkarı, onların fikirlerinin böyle farklı oluşu ittihadı tefrik ettiği gibi, ittihadı parçalıyor. Mektep ehli bir yere gidiyor, medrese ehli bir yere, tasavvuf ehli başka yere. Aralarında bir kaynaşma olmuyor. Tehalüf-ü meşaribi de terakkiyi tevkif etmiştir. Yani meşreplerinin farklılığı ilerlemeyi, terakkiyi durdurmuştur. Zira her biri mesleğine taassup, başkasının mesleğine satiyeti itibariyle tefrit ve ifrat ederek biri diğerini tadlil, öteki de birikini teçhil ediyor. Yani din ilimleri öğrenenler, mektep ehlini bunlar dalalete gidiyor diye suçluyorlar. Mektep ehli de medrese eğitimi alanları, bunların dünyadan haberi yok, bunlar mazide kalmış, bunlar cahil kimseler diye tenkit ediyorlar. Elhasıl İslamiyet hariçte temessül etse bir menzili mektep, bir hücresi medrese, bir köşesi zaviye. Salonu dahi mecmaül kül. Yani çok güzel bir benzetme. İslamiyet'te üçü de var. Yani İslamiyet hariçte görüldüğünde bir menzili mektep olarak, bir hücresi medrese olarak. Yani medrese sisteminde genelde hücre odalar var. Oralarda öğrenci kalıyor. Hücre tabirini kullandı. Ve bir köşesi zaviye. Zaviye köşe demek zaten. Salonu dahi mecmaül kül, hepsinin toplandığı yer. Biri diğerinin noksanını tekmil için bir meclis-i şura olarak bir kasr-ı müşeyyed-i nurani timsalinde arz-ı didar edecektir. Ve böylece her biri diğerinin eksiğini tamamlamış olacak. Ve karşımıza muhteşem nurani bir köşk çıkmış olacak. Ayna kendince güneşi temsil ettiği gibi şu medrese-tü zehra dahi o kasr-ı ilahiyi haricen temsil edecektir. Yani aynada güneş görülüyor. İslam'ın da akla bakan, kalbe bakan, vicdana bakan yönü şu medrese-tü zehra'da o şekilde görülecek. Eyyühel eşraf, ey havas olan, önde gelen zevat, size hizmet ettiğimiz gibi bize hizmet ediniz. Yoksa ey bizi vesayete muhtaç çocuk nazarıyla bakan ehli hükümet, size itaat ettiğimiz gibi saadetimizi temin ediniz. Yani bu idarecilerin de bir görevi aslında. Halk vergisini veriyor ve büyüklere, idarecilere hürmet de ediyor. Buna mukabil idarecilerin, büyüklerin hizmet etmesi ve ülkenin geleceğini parlak bir hale getirmesi gerekiyor. Ve illa ey Kürt, Türk, cemiyet-i milliye vazifesini bil istihkak omuzuna alan İttihat ve Terakki. İyi ettiniz, mezcettiniz. İyi etseniz iyi ve illa, yani bunları böyle yaparsanız ne kadar âlâ, ne kadar hoş. Ve illa feruddül emanet ile ehlihe, şayet yapamayacaksanız da emaneti ehline teslim edin. Bu bir ayet-i kerimeden iktibas. Ayette şöyle geçiyor. İnna Allah ye'murukum en tu'addul emanet ile ehliha. Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Görüldüğü gibi Bediüzzaman'ın Medrese-tüz Zehra projesi büyük bir proje ve bu proje ayakları yere sağlam basan bir proje. Ameller niyete göre Bediüzzaman böyle bir proje için ömrü boyunca gayret göstermiş. Ama doğrudan mücessem bir üniversitede arzu ettiği şekilde kurulmamış. Ama Allah-u Teala örgün eğitimle değilse bile yaygın eğitim modeliyle ona böyle bir üniversiteyi nasip etmiş. Ve bugün ülkemiz şartlarında değerlendirme yapacak olursak, ülkemizdeki neredeyse bütün üniversite öğrencilerinin sayısı kadar bir rakam Bediüzzaman'ın risalelerinden istifade etmektedir. Ve nur medreseleri vardır. Ve orada haftalık, hatta haftanın pek çok günlerinde, bazılarında haftanın her günü belli saatlerde programlar çerçevesinde dersler yapılmaktadır. Öyle ki yaz tatilinin olduğu zamanlarda da bu gibi yerlerde yine dersler, İslam'a böyle bir ilim olarak tahsil etmek, Risale-i Nurlardan tahsil etmek gerçekleşmektedir. Ve buralardan yetişmiş olanlar dini sağlam bir şekilde öğrenmekte. Hatta ben bazen latife yolu diyorum. Bediüzzaman sigara aleyhinde doğrudan pek bir şey dememiş. Onunla ilgili bir risale falan neşretmemiş. Ama dumansız bir cemaat yetiştirmiş. Yani medreselere gidenler daha önce dumanlı olarak oraya gidiyorsa bile o gidip gelmenin neticesinde dumanı bırakıyor. Kafası dumanlı olanlar var. Onlar o dumanlı fikirlerden kurtuluyor. Ve gerçekten bu eğitim sisteminde gidip gelenler, irtibatı olanlar kaliteli bir şekilde yetişiyor. Bu Türkiye için çok büyük bir kazanç. Ama Bediüzzaman'ın ayrıca mücessem bir üniversite ideali de var. İnşallah diyor bu ileride maddeten de tezahür edecek. Ehli hamiyet olanları bunu gerçekleştirmeye davet ediyoruz.